Ayrım 6. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Sayfa 72. İktisadi Korunma Kanunu Tasarısı. Milli ekonominin savaş şartlarına göre örgütlenmesini güden ilk rapor, Avrupa'da savaşın başlamasından önce hazırlanmaya başlandı. Fakat bu raporun daha yüksek makamlara ve CHP yönetim kuruluna intikali ancak savaşın ilk haftasında mümkün oldu. Sonuç tarihi 8 Eylül 1939 olan Dünya Harbi Avrupa'da 1 Eylül 1939'da patladı. Ve 1. Savunma ekonomisi. 2. Başbükelet, Ekonomik Yüksek Savunma Komisyonu Teşkilatı ve Şeması. 3. İktisadi Korunma Kanunu Projesi. 4. İktisadi Savunma Servisi. 5. Milli İktisadı Koruma Kanunu'nda iktisat vekaletine alakadar eden salahiyetler muhtırası şeklinde 5 ayrı rapor, inceleme, tasarı ve muhtıradan teşekkül eden bu çalışma ve araştırma sonuçları, o zaman Sümerbank Konjonktür ve İktisadi Araştırma İşlerini yöneten İsmail Hüsrev Toki'nin işbirliğiyle tarafımızdan hazırlanmış ve vekillik makamına sunulmuştur. Fakat bu tasarı ve konu çeşitli yollardan, çeşitli ellerde olumlu amacına ulaşamadı. Savaş ekonomisi işinin bütün yönleriyle bir devlet işi olarak ele alınması ve örgütlenmesi hiçbir zaman mümkün olmadı. Milli iktisadı koruma işi de benim de katıldığım vekaletler arası bir komisyonda hazırlandı ve aslında birçok imkanlara yol açmakla beraber hiçbir zaman gereği gibi işlemeyen Milli Korunma Kanunu önergesi şeklinde evvela CHP Parti Grup Komisyonu'na ve sonra parti grubuna intikal ettirilerek 26.1940 tarih ve 3780 numara ile kanunlaştı. Bunu inceleyen Parti Grup Komisyonu'na Recep Peker başkanlık etmiş, başvekil, ticaret, iktisat vekilleriyle kısmen mali vekili konuşmalara katılmışlardır. Komisyon toplantısını 6.1940'da yaptı ve raporunu hazırladı. Bundan evvel de 7.4.1939 tarih ve 3634 numaralı Milli Savunma Mükellefiyeti Kanunu çıkarılmıştı. Savaş ekonomisi bahsinde hükümete yetkiler veren esas kanunlar bütün savaş boyunca denebilir ki yalnız bunlardan ibaret kalmıştır. Yahut gerçek şudur ki savaş ekonomisi bakımından zaten ele alınmamış, yeri ve örgütsüz bir ülke olan Türkiye'de bu alanda başvurulmak istenen zorunlu tedbirlerde daima bürokrasinin duvarlarına vurarak yıpratılmış ve tesirsizleştirilmiştir. Çarkların bu birbirine çarpışını bir gün tecrübeli, ciddi ve sağlam karakterli bir vekilin, iktisat vekili Hüsnü Çakır'ın dilinden tek fakat çok manalı bir cümleyle dinledim. İhtiyaçların gittikçe bastırdığı, tasarı ve programların ise bir türlü verimli kararlara bağlanamadığı bir hava içinde, ona bu hallerden şikayet ettiğim zaman onun, o hırçın Karadeniz şivesiyle, fakat açık gerçeği belirterek söylediği cümle şuydu. Ha sen ne söylüyorsun? Kabinede 17 bakan var, 17'si de başka dil konuşuyor. Rahmetli vekil haklıydı. Fakat kabine de suçlu değildi. Aradan bir Atatürk devrinin de geçmiş olmasına rağmen biz henüz Osmanlı çöküntüsünün kalıntıları üstünde çalışıyorduk ve bu kalıntılar henüz geriliğin ve bürokrasinin pis tortularından temizlenmiş değildi. Bu hazin gerçeği ileride ve savaş sonrası devrinin problemlerini verirken daha etkili sonuçlarıyla değineceğiz. İnönü'nün devlet başkanlığı yıllarında ve İkinci Dünya Savaşı öncesine düşen iktisadi meseleleri ve görünüşü böylece özetledikten sonra şimdi de aynı sayfaya ait olarak iç idarenin en önemli davasını da işaretleyerek bu bahsi son verelim. Doğu'da kanayan yara. Atatürk son nefesini verirken Doğu'da ateş kesilmiş değildi. İnönü'nün devlet başkanlığında bir süre sonra da Doğu problemi yine sahneye çıktı. 7 Haziran 1939'da Tunceli vilayetinin idaresine, daha doğrusu bu vilayetin büyük bir kısmının boşaltılmasına, iskan sahaları dışında bırakılmasına dair olan kanun yeniden uzatıldı. Bu vesileyle meclis ve basında doğudaki durumun gayri tabiliği de ortaya serilmiş oldu. Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Millet Meclisi'ndeki beyanatında tabii işi daha çok idari ölçülerde ele alıyordu. Aynı tarihlerde İstiklal Mahkemesi eski savcısı Necip Ali Küçükağa'nın Ulus'taki uzun makalesi de konuyu aydınlatıcı değildi. Faik Öztrak'ın uzunca nutkundan bazı parçaları buraya almak, hükümet açısından konuyu özetlemek için faydalı olacaktır. Arkadaşlarım, bugünkü Tunceli Kanunu ile Tunceli Vilayeti adını verdiğimiz Dersim Mıntıkası, Pertek, Hozat, Cemişgezek, Maskirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür ve Memeki kazalarını ihtiva etmektedir. Dersim hadiseleri Türkiye tarihinde çok önemli ve aynı zamanda ibret verici sayfalar arz eder. Dersim'in ne olduğunu, onun tarihini ve nihayet oradan çıkan bitmez tükenmez gailelerin Türk milletine neye mal olduğunu bilmeyen kimse yoktur. Onun için Dersim'in tarihinden bahsederek kıymetli vakitlerinizi almak istemem. Yüksek heyetinizin malumu olduğu üzere Cumhuriyet Dersim'i seyitlerin ve ağaların tahakkümü ve tagallugu altında hükümet nüfuzundan uzak, devlet kanunlarının tatbikatına silahla mukavemet eder, civarına yağma ve talan ile mütemadiyen zarar verir. kendi içinde daimi bir asayişsizlikle mağlul bir halde buldu ve bu hal 400 seneden beri böyle devam edip gelmişti. Cumhuriyet idaresinin bu halin böyle devamını müsaade etmeyeceğini hisseden seyitlerle ağlar, cahil halkı istedikleri gibi emirlerini ram etmekten mahrum kalacaklarını anlıyorlardı. Bunun için Koç Uşağı aşireti Şeyh Said isyandan sonra azgınlık gösterdi, 1926 senesinde bu hareket bastırıldı. İkide bir de tekerrür eden isyanların ve etrafa mütemayet diyen vaki tecavüz ve tasallukların önüne geçmek ve Dersim'de esaslı islahata girişmek için oradan silahların toplanması lazım geliyordu. 1933 senesi yazında yapılan silah arama hareketi beklenen neticeyi vermedi ve anlaşıldı ki Dersim işinin kat'i ve devamlı bir surette halli için çok ciddi tetkikat yapmak ve esaslı surette işe başlayıp kat'i neticeyi alıncaya kadar ısrarla çalışmak lazımdır. Bu lüzumu takdir eden o zamanın başvekili ve bugünkü milli şefimiz Şark seyahatlerinde bu işi tetkik ve çarelerinde tespit buyurdular. O hayırlı seyahatin feyzi neticelerini bugün idrak ediyoruz. 1936 senesinde Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 2884 numaralı kanunun büyük bir dikkat ve basiretle tatbikine girişildi. Ancak hükümetin bu ciddi ve esaslı tedbirleri ağalara ve seyitlere tagallüp ve tahakküm devrinin çalışmadan halk sırtından geçmenin, halka efendi olup bunu esir gibi kullanmanın sona ermekte olduğunu anlattığı için bugün de bir tecrübeye daha girmek istedi. Orman kanununun tatbikini halkı ifsat için vesile ittihaz etti. Fil hakika bu ifsatkar propaganda muvaffak oldu. 1937 senesinin Martı içinde Şarki Dersim mıntıkasında Yusufan ve Demenen aşiretleri nahiyeler arasındaki köprüleri ve telefon hatlarını tahrip ederek fiili harekete başladılar. Bunlara Haydaran aşiretiyle Seyit Rıza'nın aşireti olan Yukarı Abbas Uşağı aşireti de katıldı. 31-12-1937 tarihinde Kalan mıntıkasında Mansur Uşağı köyünde jandarmalarımıza ve Dizdaş köyündeki jandarma karakolumuza tecavüzler vaki oldu. Bunun üzerine 3. Ordu kıtaatının da iştirakiyle 1938 senesinde kat'i bir tedip hareketine geçildi. Bu hareketin sonunda Koç ve Kalan mıntıkaları yasak bölge ilan edildi ve sakinleri garbe naklonundu. Bunların içinde isyanda temerrüt edenleri Sarp dağların arasında ve mağaralarda barınarak mukamette ısrar ettiler. Hükümet de tedbirlerine devam etti. Yolları, hükümet konaklarını, mektepleri, karakolları, kışlaları muntazam bir plan ve programla ikmal yolunu takip eyledi. Bu seneye kadar hal bu surette devam ederek nihayet Koç mıntıkasında kalanların bir kısmı tenkil edilmiş ve bir kısmı da son zamanlarda hükümete teslim olmuşlardı. Bugün Dersim'de Koç mıntıkası haydutlardan tamamen temizlenmiş bir hale gelmiştir. Kalan yasak mıntıkasına gelince Yusuf Alan, Demenen, Haydaran, Kör Abbas, Keçeli, Bal ve Yukarı Abbas aşiretleri, orada barınanlar da artık hükümetin tazikine mukametten ümitlerini kesmiş bir haldedirler, peyderpey teslim oluyorlar. Yakın bir zamanda o bölgenin de tamamen temizlenmiş olacağından eminiz. Atatürk hayata gözlerini yumarken Doğu illerimizde işte böyle ateş mihrakları vardı. Zaten denebilir ki Doğu'da ve Şeyh Said isyanı şeklinde 1925 Şubat'ında başlayan hareket bu isyanın kanlı bir şekilde bastırılışından ve Şeyh Said ile başlıca adamlarının dar ağaçlarına verilmesinden sonra da tam olarak bastırılmış olmadı. Bu isyanda onu takip eden olaylar ve tedbirler gerek tek adamın 3. Şevke Süreyya Aydemir, tek adam sayfa 215-230 ikinci baskı. Gerekse ikinci adamın 1. ciltlerinde Şevke Süreyya Aydemir, ikinci adam sayfa 304-313 birinci baskı. Gereği kadar işlenmiştir. Bu sebeple burada Doğu probleminin esaslarına ve gelişmelerine yeniden inecek değiliz. Yalnız gene şu kadarını tekrar işaret edeceğiz ki Osmanlı İmparatorluğu devrinde biz Doğu'yu hiçbir zaman tam anlamıyla fethetmiş değildik. Doğu'nun fethinden sonra İstanbul bu bölgede padişahlığa bağlı sayılmakla beraber müstakil olan, saltanatları babadan evlada geçen, tabi ve alem sahibi yani istiklal alameti olan bayrak ve davul yahut mehter sahibi yerli hükümetler devam ettirdi. Bunlar iç içlerinde müstakil fakat hanlarının tayini İstanbul'dan tasdik edilen devletçiklerdi. Mesela Van eyaletinde 4 hükümet, Diyarbakır eyaletinde 11 Osmanlı sancağı ve hükümet mahiyetinde 8 Kürt beyleri sancağı ve ayrıca tabil ve alem sahibi 5 yerli hükümet vardı. Ali Efendi'nin miladi 1600 tarihinde yayınlanan Kavani'nin Risalesi bu konuda kaynak olarak gösterilebilir. İmparatorluğun bu topraklara ayak basmasından Tanzimat arifesine kadar bu bölgede Ni İmparatorluğun diğer bölgelerinde yürütülen toprak kanunnameleri, has, tımar, ziyamet usulleri, ne ordu teşkilatı, ne ilmiye örgütleri yani kadılık, müftülük sistemi tam olarak meydana getirilememiştir. Ağrı Dağı'ndan Dersim Mastifi batısında Fırat'a, sonra Murat Suyu'na, oradan Irak, Suriye sınırlarına kadarki sahaları içine alan, kısaca Fırat'ın doğrusu diyebileceğimiz bu geniş topraklarda devlet daima mukavemetler, isyanlarla karşılaştı. Bu mukavemet veya isyan eden kudret ise gerçi halk değil, bu halkı da kendi çıkarlarına sömüren, hayvandan da değersiz yaratıklar yığını haline indiren hanlar, şeyhler, ağalar ve kısaca aşiretlik sistemiydi. Ama bu nizamın böylece sürdürülmesinden de elbette ki biz mesuldük. Tanzimat devrinde de durum değişmemişti. Abdülhamid'in karanlık idaresinde işe buralarda beyler, ağalar ayrıca ve devletçe de silahlandırılmak ve nüfuzlandırılmak suretiyle aşiretlik nizamı daha da güçlendirildi. Cumhuriyet'ten sonra bile mesela Dersim'de Şeyh Rıza 230 köy sahibiydi ve bu köyler halkından İstanbul'da çalışanlardan bile muntazaman yıllık vergi tahsil ettirirdi. Muş Ovası'nın büyük kısmını elinde tutan Mutkili Musa bu topraklardan geçenlerden haraç alır, başka yerlerde çalışanlardan da vergi toplatırdı. Bu Mutkili Musa'yı kendisi davete uymadığı ve katılmadığı halde dahi Erzurum Kongresi'nde Temmuz 1919 üye olarak saydılar ve temsil heyetine de üye seçmekte fayda görüldü. 1925 isyanından sonra da bölgenin durumuna ancak askeri ve idari yollardan eğilindi. Halbuki rahatsızlık sosyal yapıdan geliyordu. Beylerin, ağaların, hele soysuz, ahlaksız, kaba ve cahil bir şeyhler zincirinin elinden kurtarılmayı bekleyen milyonlarca topraksız ve köle köylüler vardı. Bunların malları, canları, namusları bir avuç toprak oligarşisinin elindeydi. Bu beyler ve şeyhler, ağalar, kölelerinin emeğini ve alın terlerini hatta yalnız kendi toprakları üzerinde sömürmekle kalmıyorlardı. Onların yurtlarını bırakıp gittikleri yerlerde de kazançlarından bir kısmının ağa hissesi veya vergisi olarak sömürüyorlardı. Askeri idare elbette ki normal bir düzen olarak ebediyen sürdürülemezdi. Mülki idare önderlerinin Doğu vilayetleri için bulabildikleri formül ise nihayet Kürt yoktur, Türk vardır şeklinde ve ancak havada kalan bir kolaya kaçıştan ibaretti. Halbuki büyük toprak mülkiyetini küçük toprak mülkiyetine çevirmek, bunun için de azılı beyleri ve ağaları bir daha geri dönemeyecek şekilde bu bölgelerden uzaklaştırarak toprağa kavuşan köylüyü hükümetin yardımcısı ve müttefiki kılmak mümkündü. İdare, iktisat, kültür tedbirleriyle ancak bundan sonra temel bulabilirdi. Ancak bu suretledir ki kendine toplanacak toprağı hele 10 yıl kadar işledikten sonra köylünün elinden artık ağa bile gelse alamazdı. Fakat 1925-1938 arasında hükümetin ağalara karşı tutumu daima ricatlı ve çelişmeli oldu. Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, bir sahipsizliğin hikayesi, cilt 1, sayfa 312-313. Bu tutum köylüyü büsbütün ağanın ve beyin tabiyetine düşürdü. Hülasa ağa her fırsat bulduğu yerde yeniden başkaldırmak ve kölelerinde ister istemez elinde sürüklemek kudretini buldu. Atatürk'ün son günlerinde ve İnönü'nün devlet reisliği sırasında da doğuda bazı mihraklar gene bu temel sebeple kan ve ateş içindeydi. Ağrı bölgesinde Dersim civarında fena sahneler cereyan ediyordu ve Irak sınır bölgeleri hiç rahat değildi. Doğuda sosyal yapıda bir islahata hiçbir zaman gidilmediği ve hele 1950'den sonra ağalar, beyler ve şeyhlerle siyasi pazarlık yaygın hal aldığı için doğudaki ıstırabın bugün de süre geldiğini işaret etmeye bile hacet yoktur. Gerçek şudur ki Cumhuriyet'ten sonra da merkezi idare doğu probleminde sıhhatli ve yapıcı bir görüş sistemine eğilememiştir. Konuyu burada da böylece ve kısaca belirterek şimdi İnönü'nün devlet başkanlığına seçilmesinden sonraki devrinin savaş öncesi safhasının hikayesine artık geçebiliriz. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa. Dünya Savaşı nedir? Dünya Savaşı, çağımızın dünya ölçüsünde yarattığı politiko, sosyal bir silahlı çatışmadır. Dünya Savaşı, bütün dünya milletlerini iki kampa ayırıp bütünüyle ateşe sürüklemese bile etkileri ve sonuçları ile bütün dünyayı kapsayan dünya ölçüsünde bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 böyle bir savaştı. İkinci Dünya Savaşı da 1939-1945 böyle bir savaş oldu. Atatürk gözlerini hayata yumduğu ve İnönü Devlet Başkanlığı sorumluluğunu üstüne aldığı zaman dünya bu İkinci Dünya Savaşı'na gebeydi. 3. Bir önceden görüşün hikayesi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu ve İnönü'nün devlet başkanlığı sorumluluğunu üstüne aldığı günlerde Avrupa'nın siyasi durumunu ve hareket halindeki siyasi kudretleri ana yön ve vasıfları ile özetlemezsek Türkiye'nin ve onun devlet başkanı İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'ndaki yerini ve problemlerini izleyemeyiz. Bu sebeple ve bu bahiste Avrupa'nın evvela savaş öncesindeki siyasi gelişmelerini kısaca vereceğiz. Birinci Dünya Savaşı, dünyaya temelsiz bir barış nizamı getirdi. Bu nizam, galip devletlerin emperyalist bir dünya nizamını sürdürme çabasına dayanıyordu. Gerçi galip devletlerin sözcüleri birer barış havarisi gibi konuşuyorlardı. Ama savaştan sonra yapılan şey, dünyanın yeniden taksimiydi. Nitekim Anadolu Savaşı da Türk topraklarının böyle topyekun bir parçalanmasına karşı milli mukavemet hareketi olarak başlamıştı. Büyük Millet Meclisi hükümeti gerçi bu mücadeleyi zaferle taçlandırdı. Yani Türkiye'nin Türk toprakları üstünde bağımsızlığını sağladı. Fakat dünyanın diğer parçalarında sömürgecilik nizamı ve yağma savaşları sürüp gidiyordu. Atatürk işte bu hava içinde hayata gözlerini yumdu. İnönü işte bu hava içinde devletin başı olmak sorumluluğunu yüklendi. Her ikisi de biliyorlardı ki yakın ve yeni bir dünya savaşı mukadderdir. Hatta Atatürk bu ön sezisini savaşın patlayışından çok daha önce, daha 1931 yılında kehanete varan bir doğrulukla açıklamıştı. Onun bu konuda ve o zaman Ankara'yı ziyaret etmekte olan Amerikalı General MacArthur'a söylediği sözler 8 Kasım 1951'de Washington'da yayınlanan The Caucus dergisinde açıklanmıştır. Büyük yankılar uyandıran bu sözleri buraya almak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın yuvarlandığı yönü Atatürk'ün açısından görmek bakımından gereklidir. O günlerdeki Avrupa'nın vaziyeti hakkında ne düşündüğünü kendisine soran General MacArthur'a Atatürk'ün cevabı şöyle olmuştur. Versay Muahedesi, Birinci Dünya Savaşı'na sebebiyet vermiş olan amillerden hiçbirini ortadan kaldırmamıştır. Tersine olarak, dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Zira galip devletler mağluplara sulh şartlarını zorla kabul ettirirlerken, bu memleketlerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini asla göz önüne almamışlardır. Sadece husumet, düşmanlık hislerinden ilham almışlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız sulh devresi sadece mütarekeden ibaret kalmıştır. Eğer siz Amerikalılar Avrupa işleriyle ilgilenmekten vazgeçmeyerek Wilson'ın programını uygulamakta ısrar etseydiniz, bu mütareke devresi uzar ve bir gün devamlı bir sulha varılabilirdi. Wilson, Birinci Dünya Harbi içinde ve sonunda Amerika Cumhuriyeti'ydi. 1 Eylül 1914'te patlayan Avrupa Harbi'ne Amerika 2 Nisan 1917'de katıldı. 5 Ocak 1918'de verdiği bir söylevde Wilson, dünya sulhünün esas olacağını benimsediği 14 maddesini ilan etti. Bu maddelerin 12.si Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerle meskun kısımlarının egemenliğinin sağlanmasıydı. Fakat idealist bir sulh perisi olmaktan ziyade saf ve kolay tesir altında kalan bir adam olan Wilson, zaferden sonra bu prensiplerini çabuk unuttu. Mesela şu vesikaları görelim. 25 Mart 1920, Amiral Sir F. Robeck'ten Lord Curzon'a. Wilson, Türklerin İstanbul'un atılmasına ısrar ediyor. Bu kadar şiddetli tedbirler silahlı çatışmaya sebep olur. 16 Mayıs 1920, Amiral F. de Robeck'ten Lord Curzon'a. Amerika hükümeti, Ermenistan'ın Adana vilayeti de dahil olmak üzere kurulmasını istiyor. Silah, cephane, demiryolu ve her türlü malzeme buraya gönderilecek, para verilecektir. Erol Ulubelen, İngiliz Dış Politikası Dokümanları. Gene Wilson ve gene bu vesikalara göre Türklerin Avrupa İstanbul'da lüzumundan fazla kaldıkları görüşünü savunur. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa'nın mukadderatı Almanya'nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Fevkalade bir dinamizme malik olan 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendini kaptırdı mı er geç Versay Muahedesi'nin tasfiyesine girişecektir. Atatürk bu sözleri söylerken henüz Hitler iktidarda değildi ama Alman milletinin böyle bir ihtirasa ve böyle bir öndere ruhen gebe olduğu bu sözlerde açıkça ifade edilmiş gibidir. Gene bu mecmuanın yayınlarına ve MacArthur'un hatıralarına göre Atatürk, Almanya'nın İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere Avrupa kıtasını işgal edebilecek bir orduyu kısa bir zamanda teşkil edebileceğini, binaenaleyh savaşın 1940-1945 seneleri arasında başlayacağını, Fransa'nın kuvvetli bir ordu yaratmak için lazım gelen hastaları artık kaybettiğini ve İngiltere'nin adalarını müdafaa etmek için bundan sonra Fransa'ya güvenemeyeceğini söylemiş, İtalya hakkında şöyle demişti. İtalya Mussolini'nin idaresi altında şüphesiz büyük bir kalkınmaya ve inkişafa mazhar olmuştur. Eğer Mussolini gelecekteki bir harpte İtalya'nın zahiri yüzde görünen heybet ve azametini savaş dışında kalmak suretiyle gereği gibi kullanabilirse sulh masasında başlıca rollerden birini oynayabilir. Fakat korkarım ki İtalya'nın bugünkü şefi Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini kurtaramayacak ve İtalya'nın askeri bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhal gösterecektir. Atatürk, Amerika'nın geçen savaşta olduğu gibi bu savaşta da tarafsız kalamayacağını ve Almanya'nın ancak bu Amerikan müdahalesi dolayısıyla mağlup olacağını da ilave etmiş ve kehanet derecesinde olan şu hayrete değer sözleri sözleri söylemiştir. Avrupa devlet adamları başlıca anlaşmazlık konusu olan önemli siyasi meseleleri her türlü milli egoizmden uzak ve yalnız umumun menfaatine olarak son bir garip tam bir iyi niyetle ele almazlarsa korkarım ki felaketin önü alınamayacaktır. Zira Avrupa meselesi İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki anlaşmazlıklar meselesi olmaktan artık çıkmıştır. Bugün Avrupa'nın doğusunda bütün medeniyeti ve hatta bütün insanlığı tehdit eden yeni bir kuvvet belirmiştir. Bütün maddi ve manevi imkanlarını topyekin bir şekilde cihan ihtilali gayesi uğruna seferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca henüz malum olmayan yepyeni siyasi metotlar tatbik etmekte ve rakiplerinin en küçük hatalarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmektedirler. Avrupa'da vuku bulacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece Bolşevizm'dir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok harp etmiş bir millet olarak biz Türkler, orada cereyan eden hadiseleri yakından takip ediyoruz ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan Doğu milletlerinin zihniyetlerini mükemmelen istismar eden, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen Bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet haline almışlardır. MacArthur'a atfen Amerikan dergisinden çıkan ve Atatürk'e bağlanan bu beyanatın aslı, Türk arşivlerine dayanılarak yayınlanmış olmadığı ve belki o zaman not dahi edilmediği için, bu beyanların aslı ile bu yayınlanan şekli arasındaki uygunluk derecesini tabii bilmiyoruz. Düşünmeli ki Atatürk'ten nakledilen bu beyanlar yapıldığı zaman daha önce de işaret ettiğimiz gibi Almanya'da henüz Naziler ve Hitler iktidarda değildi. Almanya'da pasif bir idare Batı ile dostluğunu ilerletmek için her çareye başvuruyordu. Amerika devleti Avrupa'nın daha ziyade iktisadi meseleleriyle ilgileniyor, askeri hatta siyasi işlere karşı inziva ve tek başına olma siyasetine bağlı bulunuyordu. Dünya meselelerinin halli henüz yerleşmemiş ve zayıf bir cemiyete akvam, milletler cemiyetinin imkanlarına bağlanıyordu. Rusya henüz 1. 5 yıllık planın tatbikatı içinde ve 1. Dünya Savaşı ile iç savaşların yaralarını sarma çabasındaydı. Fakat şu var ki Atatürk, o kendine has olan ve devrinin dünya liderlerinin hiçbirinde bulunmayan bir önseziyle Avrupa'yı kuvvetlerin o günkü atıl haline göre değil, gelecekteki hareketli haline göre değerlendirmesini biliyordu. Atatürk, 2. bir Dünya Savaşı'nın kokularını hele ölüm deşeğinde adeta teneffüs ediyor gibiydi. İnönü'nün bu konuda ve henüz savaş patlamadan önceki devreye ait değerlendirmelerine geçmeden önce Atatürk'ün bu yakın savaş için ve hayatının son günlerine doğru söylediklerini burada da vermekte isabet görüyoruz. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 559, Ali Fuat Cebesoy'un siyasi hatıralarından. Bir dünya savaşı yakındır. Bu savaş neticesinde dünyanın vaziyeti ve muvazenesi baştan başa bozulacaktır. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür. Bu ikinci genel savaş beni yataktan kımıldanamayacak halde yakalayacak olursa memleketin hali ne olacaktır? Ben devlet işlerine mutlaka müdahale edecek bir vaziyete gelmeliyim. Bu seziler onun iç aleminin durmadan ve doğru çalışmasıdır. Ama ne yazık ki Atatürk bir daha yatağından çıkamayacaktı. Patlayacağına o kadar inandığı uğursuz savaş ise onun ölümünden 9 ay sonra geldi çattı. Hem o bu savaşın 1940-1945 arasında patlayacağını haber vermemiş miydi? Hemen hemen öyle oldu. Savaş Eylül 1939'da patladı ve 1945'te bitti. İşte bu savaş patlarken devletin başında İsmet İnönü bulunuyordu. Memleketi mütarekeden daha beter felaketlere sürükleyecek yanlış hareketlere kaymadan Türkiye'yi bu savaşın sonunda ayakta, zedelenmemiş ve savaş dışı kalmış olarak çıkarmak gibi her kulun ağırlığına dayanamayacağı bir vazife şimdi onun omuzlarındaydı. İnönü de 2. bir dünya savaşını daima beklemiştir. Onun devlet başkanlığı görevini aldıktan sonra bu savaşın kaçınılmaz yakınlığını halka kadar yayan, haber veren sözlerinin bir kısmını reisi cumhur olduktan sonra çıktığı Kastamonu Karadeniz seyahatini verirken daha önceki bahiste özetlemiştik. Şimdi de onun bu konuda kendisinden dinlediğim sözlerini nakledeceğim. Yeni bir dünya savaşını hem kesin, hem kaçınılmaz, hem yakın görüyordum. Bu savaşın kazancını Sovyetlerin Garp bloğunda olacağını ilk günden tahmin ederek ona göre ayarlamaya çalışmalıydık. Böyle bir savaşın felaketlerini, dalgalarını tahmin etmek için zihinlerimiz aralıksız çalışıyordu. Yakın tehlikenin ağırlığı her düşünceyi bastırıyordu. İnönü'nün bu sözlerini verdikten sonra şimdi Avrupa'nın o günlerdeki manzarasını, kuvvetlerini ve meselelerini özetlemek ve bu özetlemeden sonra da bizzat İnönü'nün bu kuvvetler ve meseleler karşısındaki değerlendirmelerini gene onun sözleriyle vermek, Türkiye'nin o günlerdeki davalarına ışık tutmak bakımından yerinde olacaktır. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.